İbrahim ve İsmail. Yaratılış 16-17. Dinleyici dostlarımız, sizlere esenlik olsun. Kendisinin öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu doğruluk yoluna boyun eğmesini, onunla sonsuza kadar gerçek esenliğe sahip olmasını isteyen Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu adlı programımızı sunmak üzere sizlerle tekrar beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Kutsal yazılarda yaptığımız çalışmada iki ders önce Peygamber İbrahim'in öyküsünü açıklamaya başladık. İbrahim'in adı önce İbrahim değil, Avram'dı. Ama bugünkü programımızda Tanrı'nın Avram'ın adını neden İbrahim'e değiştirdiğini öğreneceğiz. Bugünkü dersin ilk bölümü Avram'ın yaptığı, Tanrı'yı hoşnut etmeyen bir şeyi açıklayan üzücü bir öyküdür. Bazı kişiler Tanrı'nın peygamberlerinin hiçbir zaman günah işlemediklerini düşünürler. Ama Tanrı sözü şunu bildirir: hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Romalılar 3:22-23. Ve günah işlemedik dersek, onu yalancı durumuna düşürmüş oluruz. Onun sözü içimizde olmaz. 1. Yuhanna 1:10. Daha önce Adem'in günahının nasıl genç yaşlı, erkek kadın, putperest peygamber herkese yayıldığını görmüştük. Yalnızca tek bir kişi Adem'in günahı tarafından lekelenmedi. Bu kişi, günahkarları kurtarmak için Tanrı'nın yeryüzüne gönderdiği kutsal kurtarıcıdır. O günah tarafından lekelenmedi. Çünkü o yukarıdan, kutsal olanın, yani Tanrı'nın huzurundan geldi.
Son iki dersimizde Tanrı'nın nasıl Avram'a kurtarıcının çıkacağı büyük bir ulusun babası olacağına dair vaatte bulunduğunu gördük. Hem Avram hem de karısı yaşlıydılar ve çocukları yoktu. Ancak bu durum Avram'ın Tanrı'nın sözünden kuşku duymasına neden olmadı. Ama yine de bugün Tanrı'nın Avram'a bir soy vereceğine ilişkin vaadinden 10 yıl sonra Avram'ın Tanrı'nın vaadini yerine getirmesi için ona yardım etmeyi denediğini göreceğiz. Ama sabırsız davranan Avram'ın bu tutumu pek çok sorunun ortaya çıkmasına neden oldu. O zaman şimdi Avram ve Saray'ın Tanrı'nın vaat ettiği oğula sahip olmak için koşullarını kendi çabalarıyla nasıl düzenlediklerini görmek üzere Tevrat'ta ilerlemeye devam edelim. Yaratılış kitabının 16. bölümünde yazılı ayetlerde şunları okuruz. Yaratılış 16:1-6. Karısı Saray Avram'a çocuk verememişti. Saray'ın Hacer adında Mısırlı bir cariyesi vardı. Saray Avram'a, "Rab çocuk sahibi olmamı engelledi," dedi. "Lütfen cariyemle yat. Belki bu yoldan bir çocuk sahibi olabilirim." Avram Saray'ın sözünü dinledi. Saray, Mısırlı cariyesi Hacer'i kocası Avram'a karı olarak verdi. Bu olay Avram Kenan'da 10 yıl yaşadıktan sonra oldu. Avram Hacer ile yattı, Hacer hamile kaldı. Hacer hamile olduğunu anlayınca hanımını küçük görmeye başladı. Saray Avram'a, "Bu haksızlık senin yüzünden başıma geldi," dedi. "Cariyemi koynuna soktum. Hamile olduğunu anlayınca beni küçük görmeye başladı. İkimiz arasında Rab karar versin." Avram, "Cariyen senin elinde," dedi. "Neyi uygun görürsen yap." Böylece Saray cariyesine sert davranmaya başladı. Hacer onun yanından kaçtı. Böylece Avram'ın günahının evinde nasıl acılığa ve çatışmaya neden olduğunu görüyoruz. Hacer hamile kaldığı zaman Saray onu kıskandı. Hacer kendisine kötü davranan Saray yüzünden üzüldü ve bu nedenle Saray'ın yanından kaçtı. Sonra kutsal yazılar şöyle devam ederler. Yaratılış 16:7-12. Rabbim meleği Hacer'i çölde bir pınarın, Şur yolundaki pınarın başında buldu. Ona, "Saray'ın cariyesi Hacer, nereden gelip nereye gidiyorsun?" diye sordu. Hacer, "Hanımım saraydan kaçıyorum," diye yanıtladı. Rabbim meleği, "Hanımına dön ve ona boyun eğ," dedi. "Senin soyunu öyle çoğaltacağım ki kimse sayamayacak. İşte hamilesin, bir oğlun olacak, adını İsmail koyacaksın. Çünkü Rab sıkıntı içindeki yakarışını işitti. Oğlun yaban eşeğine benzer bir adam olacak. O herkese, herkes de ona karşı çıkacak. Kardeşlerinin hepsiyle çekişme içinde yaşayacak." Böylece Hacer Rabbin meleğinin söylemiş olduğu gibi hanımı Saray'ın yanına döndü. Hacer Avram'a bir erkek çocuk doğurdu. Avram çocuğun adını İsmail koydu. Hacer İsmail'i doğurduğunda Avram 86 yaşındaydı. Yaratılış 16:15-16. Böylece tüm Arapların babası olan İsmail, Arapçada İsmail doğdu. Daha sonra göreceğimiz gibi Tanrı İsmail ile ilgilendi ve onun için bir planı vardı. Ama İsmail, Tanrı'nın Avram'a vaat ettiği oğul değildi. Tanrı'nın Avram'dan yeni bir ulus yapma konusundaki harika planı değişmemişti. Avram'ın acelesi vardı ama Tanrı'nın yoktu. Bize yavaş hareket ediyor gibi görünse dahi, Tanrı vaat ettiğini her zaman yerine getirir. Kutsal yazılar bize, İsmail'in doğumundan sonra Tanrı'nın tam 13 yıl sessiz kaldığını, Avram'a hiçbir söz söylemediğini bildirirler. Ama Tanrı bir gün Avram ile tekrar konuştu. 17. bölümü okuyalım ve Tanrı'nın Avram'a sessizlik içinde geçen 13 yıl sonra ne dediğini dinleyelim. Şimdi okuyacaklarımız çok harika sözlerdir. Kutsal yazılar şöyle der. Yaratılış 17:1-21. Avram 99 yaşındayken Rab ona görünerek, "Ben her şeye gücü yeten Tanrıyım," dedi. "Benim yolumda yürü, kusursuz ol. Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım." Avram yüzüstü yere kapandı. "Tanrı, seninle yaptığım antlaşma şudur," dedi. "Birçok ulusun babası olacaksın. Artık adın Avram değil, İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım. Seni çok verimli kılacağım. Soyundan uluslar doğacak, krallar çıkacak. Antlaşmamı senin ile ve soyun ile kuşaklar boyunca sonsuza kadar sürdüreceğim. Senin, senden sonra da soyunun tanrısı olacağım. Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Onların tanrısı olacağım." Tanrı İbrahim'e, "Sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız," dedi. "Senin ile ve soyun ile yaptığım antlaşmanın koşulu şudur. Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Sünnet olmalısınız. Sünnet, aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak. Evinizde doğmuş ya da soyunuzdan olmayan bir yabancıdan satın alınmış köleler dahil, 8 günlük her erkek çocuk sünnet edilecek. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürecek bu. Evinizde doğan ya da satın aldığınız her çocuk kesinlikle sünnet edilecek. Bedeninizdeki bu belirti sonsuza dek sürecek antlaşmamın simgesi olacak. Sünnet edilmemiş her erkek halkın arasından atılacak. Çünkü antlaşmamı bozmuş demektir." Tanrı, "Karın saraya gelince ona artık saray demeyeceksin," dedi. "Bundan böyle onun adı Sara olacak. Onu kutsayacak ve ondan sana bir oğul vereceğim. Onu kutsayacağım. Ulusların anası olacak. Halkların kralları onun soyundan çıkacak." İbrahim yüzüstü yere kapandı ve güldü. İçinden, "100 yaşında bir adam çocuk sahibi olabilir mi?" dedi. "90 yaşındaki Sara doğurabilir mi?" Sonra Tanrı'ya, "Keşke İsmail'i mirasçım kabul etseydin," dedi. Tanrı, "Hayır. Ama karın Sara sana bir oğul doğuracak. Adını İshak koyacaksın," dedi. "Onun ile ve soyu ile antlaşmamı sonsuza dek sürdüreceğim. İsmail'e gelince seni işittim. Onu kutsayacak, verimli kılacak, soyunu alabildiğince çoğaltacağım. 12 beyin babası olacak. Soyunu büyük bir ulus yapacağım. Ancak antlaşmamı gelecek yıl bu zaman Sara'nın doğuracağı oğlun İshak ile sürdüreceğim." Bugün kutsal yazıları okumaya burada son vermemiz gerekiyor. Avram'ın karısı Saray'ın öğüdünü nasıl dinlediğini ve onun cariyesi Hacer ile nasıl yattığını gördük. Avram'ın yaptığı yanlıştı. Avram ve Hacer'e doğan oğul İsmail, Tanrı'nın dünyanın tüm uluslarına bereket getirecek olan yeni bir ulus yaratma planının bir parçası değildi. Ama yine de insanların sadakatsizliği Tanrı'nın sadakatine engel olamaz. Böylece biraz önce okumuş olduğumuz gibi İbrahim 99 yaşındayken Tanrı ona çok uzun zaman önce vermiş olduğu vaadi onaylamak için tekrar göründü. Ve şöyle dedi, "Ben her şeye gücü yeten Tanrıyım. Birçok ulusun babası olacaksın. Artık adın Avram değil, İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım." Tanrı mükemmel planını uygulayarak Avram'ın adını İbrahim olarak değiştirdi. İbrahim'in anlamı çokların babasıdır. Tanrı aynı zamanda sarayın adını da Sara olarak değiştirdi. Sara, prenses anlamına gelir. Burada harika bir şey görüyoruz. Söz ettiğimiz kişiler hiçbir zaman kendi çocuklarına sahip olmamış yaşlı bir çifttir. Avram ve Saray. Tanrı şimdi gerçekleşecek olan olayları duyurmak için onlara yeni isimler veriyor. Avram'ın adı çokların babası İbrahim ve Saray'ın adı prenses anlamına gelen Sara olarak yenilendi. Tanrı İbrahim ve Saray'a bir oğul ve bu oğuldan bir ulus verecekti. Bu ulustan pek çok krallar ve peygamberler ve en son olarak da dünyanın kurtarıcısı çıkacaktı. Gerçekten de Rab büyüktür ve sonsuza kadar övülmeye layıktır. İbrahim'e uzun zaman önce vaat etmiş olduğunu unutmadı. Tanrı, İbrahim'in kocamış yaşına rağmen ona bir çocuk vereceği vaadini onayladıktan sonra İbrahim ne yaptı? Kutsal yazılar bu konuda şunu söyler. İbrahim, yüzüstü yere kapandı ve güldü. İçinden, 100 yaşında bir adam çocuk sahibi olabilir mi dedi. 90 yaşındaki Sara doğurabilir mi? İbrahim güldü. Ama gülmesinin nedeni imansızlık değil, duyduğu mutluluktu. Böylece kutsal yazılarda şunu okuruz. İbrahim umutsuz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına umutla iman etti. Kendisine söylenen, senin soyun yıldızlar kadar çok olacak sözüne güvendi ve böylece İbrahim birçok ulusun babası oldu. 100 yaşına yaklaşmışken ölü denebilecek bedenini ve Sara'nın ölü rahmini düşündüğü zaman imanı zayıflamadı. İmansızlık edip Tanrı'nın vaadinden kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. Romalılar 4:18-21. Her şeye rağmen İbrahim, hizmetkarı Hacer'in oğluna ne olacağını bilmek istedi. Tanrı onu yanıtladı. İsmail'e gelince seni işittim. Onu kutsayacak, verimli kılacak, soyunu alabildiğine çoğaltacağım. Soyunu büyük bir ulus yapacağım. Ancak antlaşmamı gelecek yıl bu zaman Sara'nın doğuracağı oğlun İshak ile sürdüreceğim. Yaratılış 17:20-21-19.
Böylece Tanrı İshak'ın soyu aracılığıyla peygamberleri ve sonunda kurtarıcının kendisini gönderme amacını onayladı. Bundan sonraki derste Tanrı isterse Tanrı'nın İbrahim ve Sara'ya İshak adlı oğlun vaadini nasıl verdiğini göreceğiz. Tanrı gerçekten de sadıktır. Tanrı vaat ettiğini yapar. Onun için hiçbir şey zor değildir. Kutsal müjdeden yani İncil'den alınan şu güzel ayetleri dinleyin. Tanrı'nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir. Onun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır. Rabbin düşüncesini kim bilebildi? Ya da kim onun öğütçüsü olabildi? Kim Tanrı'ya bir şey verdi ki karşılığını ondan isteyebilsin? Her şeyin kaynağı O'dur. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için var oldu. O'na sonsuza dek yücelik olsun. Amin. Romalılar 11:33-36. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kutsal yazılarda bulunan bu ayetin anlamı üzerinde düşünürken Tanrı sizi bereketlesin. Biz sadık kalmasak da O sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz. 2. Timoteus 2:13.